Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. En'am suresinin 162. ila 165. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin qul aghayra وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, dirimim ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben böyle emrolundum ve ben Müslüman olanların ilkiyim. De ki, o her şeyin Rabbi iken ben Allah'tan başka bir Rab mi arayayım? Hiçbir nefis kendi aleyhinden başkasını kazanmaz. Günahkar olan bir başkasının günah yükünü taşımaz. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir. O size hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri haber verecektir. O sizi yeryüzünün halifeleri kıldı ve size verdikleriyle sizi denemek için kiminizi kiminize göre derecelerle yükseltti. Şüphesiz senin Rabbin sonuçlandırılması pek çabuk olandır ve şüphesiz o bağışlayandır, esirgeyendir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstudy.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 22 Murdat 1400, Hicri Kameri 4 Muharrem 1443 ve Miladi Takvimli 13 Ağustos 2021 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak Türkiye'den köşe yazarları İmam Hüseyin Aleyhisselam Ayı Muharrem ve Nur'a Giden Yol isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Muhammed Muhbir, ithal ve yerli üretim yoluyla aşı tedarikinin aynı anda sağlanması gerektiğini bildirdi. Abbas Saadet Meşkeni, İran halkının yabancıların nüfuzundan kurtulmak ve bağımsızlık için ağır bedeller ödediğini söyledi. Karadeniz'de sel felaketinde can kaybı 17'ye yükseldi. Hamas terör rejimi İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Fas ziyaretini kınadı. Taliban Kabil yolunda Gazne'yi ele geçirdi. Bahreyn rejimi Muharrem yas merasimlerine yasak getirdi. Şimdi haberler.
İran Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhammed Muhbir, İran Kızılay Kurumu'na korona aşısının ithali konusunda ciddi şekilde takip etmesi talimatını verdi. Muhammed Muhbir dün korona aşısının teminiyle ilgili bir toplantıda şunları kaydetti. Bugün koronada ilk ve ana öncelik insanların aşı sürecini hızlandırmak, bunu başarmak. Hedeflenen aşının hem içerideki üretim hem de ithalatla bu bir an önce gerçekleşmelidir. Muhbir, Eylül ayı sonuna kadar 20 milyon doz korona aşısının ithalatını İran'da aşılamayı devam etmek için bir sonraki öncelik olarak değerlendirdi. Ve Sağlık Bakanlığı, Kızılay Kurumu ve Dışişleri Bakanlığı'nın ilgili yetkililerine aşının ithalatıyla ilgili gerekli talimatın verildiğini söyledi. İran 1. Yardımcısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı korona ile mücadele konusunda İslam İnkılabı rehberinin açıklamasına da atıfta bulunarak bu kapsamda gerekli aşı ve ilacın temini konusunda hükümetin bütün gücünü kullanacağını söyledi. Muhbir, Dışişleri Bakanlığı'nın çabalarını takdirle karşılayarak İran Büyükelçilerinin bulundukları ülkelerde aşı tedariki için büyük çabalarda bulunduklarını söyledi.
İspay Kojan aşısının araştırma ekibi başkanı, İran'da bu aşının klinik denemesinin 3. aşamasının başladığını duyurdu. Mesut Merdani dün muhabirimize ver demişti. Bu aşının 16.800 gönüllünün aşı olacağı klinik denemesinin 3. aşamasını başlattık dedi. İspaykojen aşısının klinik denemelerin 3. aşamasının açılışı oturumu kulisinde konuşan Merdani, bu aşının çok az yan etkisi var. Zira daha önceki test çalışmaları bunu göstermektedir dedi. İspaykojen aşısının araştırma ekibi başkanı ayrıca şöyle dedi. Bu aşı ilk olarak Avustralya'daki çalışmaların ilk aşamalarını geçti. Ardından İran'da 400 gönüllü üzerinde klinik denemelerinin ikinci aşamasını gerçekleştirdik. Sonucun bu aşının son derece etkili olduğu görülmüş. Ardından da İran Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmıştır dedi. Merdani koronavirüsünün mutasyonları sebebiyle gelecekte gerekli değişiklikleri yapabilmemiz için farklı altyapılara sahip aşılara ihtiyacımız var dedi.
Türkiye'de son 24 saatte 22.261 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı. 138 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye'de son 24 saatte 281.535 COVID-19 testi yapıldı. 22.261 kişinin testi pozitif çıktı. 138 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 15.685 oldu. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı %69,79, ikinci doz aşı yapılanların oranı %51,25 olarak kayda geçti. COVID-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1.170.644 aşı uygulandı. Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarının seyrini kontrol altında tutmak için elimizdeki iki büyük imkan tedbir ve aşıdır. Aşı olup bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaya devam etmeliyiz. Aşı ile salgın son bulacak ifadelerini kullandı.
İran İslam Şura Meclisi Milli Güvenlik Komisyonu Sözcüsü Mahmut Abbaszade Mişkini, İran halkının bağımsızlık ve yabancıların nüfuzundan kurtulmak için ağır bedeller ödediğini söyledi. Abbaszade Mişkini, Tahran'daki Rus ve İngiliz büyükelçilerinin tartışmalı görüntüleri yayınlanmasına atıfta bulunarak, Batılılar ve yabancılar İslam devriminin zaferiyle İran halkının ülkenin dış etkilerden bağımsızlığı için ağır bedel ödediğini çok iyi biliyorlar dedi. Abbaszade Mişkini, bugün İran 1941 ve 1943 İran değildir ve bugün bölgede ve hatta bölge ötesinde varlığı olmadan hiçbir denklemin veya ilişkinin kurulamayacağı Batı Asya'da istikrarın merkezidir dedi. İran İslam Şura Meclisi Başkan Yardımcısı Ali Nikzat da Twitter'da Rus ve İngiliz büyükelçileri arasında boş Amerikan koltuğu çok şeyi mana ediyor dedi. İran'ın Babil kenti milletvekili Mehdi Saadet'i Bişeseri de attığı tweette şunları yazdı. Tarihten ibret alın. Bu arada İran Dışişleri Bakanı Zarif de Twitter hesabından yaptığı açıklamada İngiltere ve Rusya büyükelçilerinin beraber İkinci Dünya Savaşı esnasında İran'da düzenlenen gizli konferans mekanında çektikleri fotoğrafa tepki gösterdi.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Deniz Kuvvetleri Koordinatör Yardımcısı, İran'ın deniz donanmasının gücü Rus deniz geçit törenindeki varlığıyla bir daha kanıtlandı dedi. İran Deniz Güçleri Halkla İlişkileri Güretu Amiral Emir Muhammed Rıza Sisi, Atlantik Okyanusu'ndaki İran donanma filosunun varlığına atıfta bulunarak, İslam-İran Deniz Donanması gücünü St. Petersburg'daki geçit töreninde bir daha göstermiştir dedi. İranlı askeri yetkili Sahande Suriyeli başta olmak üzere İran Deniz Donanması filosunun bu tarihi yolculuğu Fars Körfezi'ndeki Hürmüz Boğazı'ndan başlayıp Güney Afrika'daki Ümit Burnu, İngiltere arasındaki İngiliz kanalından Fransa'ya, oradan da Baltık Denizi ve İskandinav bölgelerine ve sonunda da Finlandiya Körfezi ve oradan da St. Petersburg şeklinde olmuştur dedi.
Batı Karadeniz'de yaşanan selde hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi. Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki selde can kaybındaki artışı açıklayan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, afetler sebebiyle AK Parti'nin 20. kuruluş yıl dönümü etkinliklerini erteleme kararı aldıklarını bildirdi. Kastamonu'da 15, Sinop'ta ise 2 kişi hayatını kaybetti. Bartın'da kayıp bir kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gece saatlerinde açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Buradaki sel benim gördüğüm en ağır sel felaketi. Dereli'de karşı karşıya kaldığımız felaketin 5 misli diyebiliriz" ifadesini kullandı.
Irak haber kaynakları Türk ordusuna ait Üzeli Kan üstlerine roket saldırıları gerçekleştiğini bildirdi. Sabir'in haber kanalı roket saldırılarının Irak'ın kuzeyindeki Musul ilindeki Üzeli Kan üstüne gerçekleştiğini belirtti. El Ahd haber kanalı da üste atılan roket sayısının 5 olduğunu bildirdi. Saha kaynakları saldırıları ciddi olarak nitelendirdi. Saldırıların sorumluluğunu hiçbir grup üstlenmedi. Türkiye uzun süredir kuzeydeki Türk hava saldırıları nedeniyle PKK askeri üslerini hedef aldığını iddia ederek PKK ile yüzleşme bahanesiyle Kuzey Irak'ın toprak bütünlüğünü ihlal ediyor. Türkiye'nin Kuzey Irak'taki saldırıları Bağdat'ın Türk askerlerinin Kuzey Irak'a girişini, ülkesinin toprak bütünlüğünü ihlali olarak defalarca kınaması ve saldırılara son verilmesi çağrısında bulunmasına rağmen devam ediyor.
İşgalci Amerikan güçleri El Velid gayrimeşru sınır geçişi üzerinden Irak'a doğru çalıntı Suriye petrolü taşıyan tanker konvoyu çıkardı. Haseke'deki Remeylen'den yerel kaynaklar Sana muhabirine işgalci Amerikan güçlerinin 30 kamyondan oluşan ve çalıntı Suriye petrolü taşıyan bir konvoyu El Velid adlı gayrimeşru sınır geçişi üzerinden Irak'a doğru yola çıkardığını belirtti kaynaklar. Bazı zırhlı araçların da konvoya eşlik ettiklerine işaret ettiler. Amerikan ordusu geçtiğimiz salı günü de çalıntı Suriye petrolünü taşıyan 80 tankerden oluşan bir konvoyu El Velid sınır geçişi üzerinden Irak'a taşımıştı. Suriye'nin kuzeyinde ve doğusunda uzun süredir yasa dışı olarak bulunan Amerikan ordusu ve bağlantılı terör unsurları ülkenin petrol ve buğday kaynaklarını yağmalamanın yanı sıra Suriye halkı ve güçlerine karşı da saldırılarda bulunuyor. Suriye petrolünün kaçakçılığı ve Amerika tarafından askeri güçleri için kullanılması Suriye hükümeti ve halkının yakıt sıkıntısı çektiği, kamyonları bazen yakıt ikmali için saatlerce beklediği bir zamanda geliyor.
Akçeysel rejim kaynakları Lübnan sınırına yakın Kiryas Almuna kasabasındaki bir askeri üste bir yangın çıktığını ve yangının çevredeki bölgelere yayıldığını bildirdi. Kan Radyo Network'un perşembe günkü haberine göre Lübnan sınırına yakın Siyonist şehri Kiryat Shomon'daki bir askeri üste çıkan büyük yangın bölge sakinleri arasında paniğe neden oldu. Radyo yangının Mispiye Adi askeri üstünde küçük bir mazot çakmağının yanması sonucu çıktığını ve kasabaya ve ormana sıçradığını iddia etti. Haber kaynakları da İsrail'in Lübnan sınırına yakın bölgede yer alan Kiryat Shomon'a kentinde orman yangını çıktığını doğruladılar. Kiryat Shomon'a belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre yangını yakın bölgelerde yaşayan vatandaşlardan evlerini terk etmeleri istendi. Çok sayıda itfaiye ekibi ve yangın söndürme uçağının yangına müdahale ettiği aktarılırken yangında ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.
Filistin İslam Direniş Hareketi Hamas terör rejimi İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'in İki ülke arasında imzalanan normalleşme anlaşmaları kapsamında Fas'a gerçekleştirdiği ziyareti şiddetle kınadı. Hamas sözcüsü Fevzi Berhum, konu hakkında yaptığı yazılı açıklamada, Filistin halkına yönelik artan İsrail saldırıları karşısında söz konusu adımların işgal rejiminin işlediği suçlara gölge düşürdüğünü ve Filistin'in haklı davasını sıkıntıya soktuğunu vurguladı. Bütün Arap ve İslam ülkelerini Filistin halkına verdikleri sözleri sadık kalmaya ve desteklerini esirgememeye çağıran Hamaslı yetkili Filistin başı olmak üzere Batı Asya'yı tehdit eden ırkçı İsrail'i boykot etmeyi sürdürmenin önemi üzerine durdu. İsrail Dışişleri Bakanı Lapid normalleşme anlaşmaları sonrası Fas'ı ziyaret etti. Siyonist Lapid işgal rejimiyle Fas yönetimi arasında varılan ilişkileri normalleştirme kararının ardından Fas'ı ziyaret eden ilk Siyonist rejim İsrail'i bakan oldu. Fas geçen yıl 10 Aralık'ta Amerika'nın 1976'dan bu yana Polisario cephesinin ayrılık mücadelesi verdiği Batı Sahra üzerinde Fas egemenliğini itirafı karşılığı İsrail'le yeniden diplomatik ilişki kurmuştu. Fas'ın işgal rejimiyle yeniden diplomatik ilişki kurması Fas halkı ve Filistinlerden büyük tepki gördü.
Amerika'da insan hakları savunucusu onlarca kişi bir hastanenin Siyonist İsrail şirketleriyle işbirliğini protesto etmek için Amerikan hastanesinin önünde toplandı. Fars Haber Ajansı'na göre Perşembe günü Florida'nın Tampa kentindeki hastanenin önünde toplanan onlarca kişi hastane yetkililerinin Siyonist rejime bağlı şirketlerle işbirliğini protesto etti. Söz konusu hastane yönetiminin geçen ay 7 Siyonist şirkette işbirliği anlaşması imzaladığı belirtiliyor. Miting sırasında protestocular Siyonist rejimin işgal altındaki insanlara sağlık malzemesi sağlamak, tıbbi malzeme alınmasını engellemek, aynı zamanda sağlık ve hastane altyapısını bombalama konusunda işgalci bir güç olarak hareket etmediğini belirten pankartlar taşıdı. Ayrıca bir basın açıklamasında protestocular Siyonist rejimin cinayetlerini Amerikan hükümetinin ve İsrail ile işbirliği yapan şirketlerin mali desteği ve siyasi desteğiyle işlediğini söylediler. Miting, Güney Florida'daki Filistinyalı Öğrenciler Derneği, Florida Amerikan İslam İlişkileri Konseyi, Barış İçin Yahudi Sesi, Güney Florida Pakistan Öğrencileri Derneği ve Arap Öğrenciler Derneği dahil olmak üzere birçok kuruluş tarafından organize edildi.
Ermenistan Cumhurbaşkanı resmi sitesinde yer alan habere göre Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın kararnamesiyle Armen Simbatyan Ermenistan'ın İsrail Büyükelçiliği görevinden geri çağrıldı. Armen Simbatyan 31 Mayıs 2018 tarihinde Ermenistan'ın terör rejimi İsrail Büyükelçiliğine atanmıştı. Ermenistan'ın bu eyleminin nedeninin Kudüs'teki işgalci rejimin Azerbaycan Cumhuriyeti lehine Dağlı Karabağ Savaşı'nda rolünün olması ve Bakü'ye çok sayıda insansız hava aracı satması olduğu söyleniyor.
Suudi kaynaklar, eski Suudi Kralı Abdullah bin Abdülaziz'in oğlunun tutuklanmasından 16 aydan fazla bir süre sonra akıbetinin hala bilinmediğini bildirdiler. Eski Suudi Kralı Abdullah bin Abdülaziz'in oğullarından Faysal bin Abdullah 27 Mart 2020'de Suudi güvenlik yetkilileri tarafından bilinmeyen nedenlerle kaçırıldı ve o zamandan beri kendisinden haber alınamadı. Suudi Lexus web sitesinde Perşembe günü yer alan bir habere göre güvenilir bir Suudi kaynağı Faysal bin Abdullah'ın tutuklanmasının ardından bilinmeyen bir yere nakledildiğini, henüz hakkında herhangi bir suçlamanın yapılmadığını söyledi. Kaynağa göre tutuklanmasının en makul nedeni eski Suudi kralın ailesinin şu anda hapiste olan amcası Ahmet bin Abdülaziz ile iyi ilişkiler içinde olması. Ayrıca Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman Abdullah bin Abdülaziz'in ailesinin tüm üyelerini tutukladı ya da göreve geldikten sonra Suudi Arabistan'dan gönderdi. İnsan Hakları İzleme Örgütü önce tutuklandığını bildirdi ancak olayın ayrıntıları hala bilinmiyor.
Afganistan'da Taliban, Kabil'in 150 kilometre güneybatısındaki Gazni'yi ele geçirdi. Böylece Taliban ülkede bir haftadan az bir sürede 34 vilayet merkezinden onunu ele geçirmiş oldu. Gazni, Kabil, Kandahar yolu üzerinde ve güneyde Taliban'ın güçlü olduğu yerlerle başkent Kabil arasında bağlantıyı sağlıyor. Kentin ele geçirmesi Taliban'ın başkent Kabil'i alma ihtimalini güçlendirdi. Taliban, Amerika ve diğer yabancı güçlerin 20 yılın ardından ülkeden çekilme kararı almasının ardından sonra hızla ilerledi ve neredeyse her gün yeni bölgeleri ele geçirdi. Taliban daha önce de Gazni kentini ele geçirmeye çalışmış ve 2018 yılında binden fazla Taliban militanı kente girerek büyük saldırı düzenlemişti. Saldırıda 100'den fazla polis ve asker, 20'den fazla sivil de hayatını kaybetmişti.
Pentagon sözcüsü önümüzdeki saatlerde Kabil'de 3000 Amerikan askerinin konuşlandırılacağını söyledi. Fars Haber Ajansı'na göre Amerikan Savunma Bakanlığı sözcüsü John Kirby önümüzdeki 24 ile 48 saat içinde 3000 Amerikan askerinin Kabil'de konuşlandırılacağını söyledi. John Kirby konuşlandırmanın geçici olacağını ve görevlerinin yalnızca elçilik personelinin azaltılmasına yardımcı olmak ve Afgan çevirmenleri ve diğerlerine vize verilmesine hızlandırmak olduğunu ve Washington'un yeniden savaşa müdahale etme planının olmadığını vurguladı.
Pakistan'ın Pencap eyaletinde bulunan Savunma Bakanlığı'na bağlı Pakistan mühimmat fabrikası tesisinde meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Pakistan hükümeti tarafından yapılan açıklamada patlamanın teknik bir arıza sebebiyle meydana geldiği bildirildi.
Ve son haberimiz, Bahreyn rejim güvenlik güçleri bazı kentlerde Muharrem ayı merasimleri için asılan pankartlar ve bayrakları toplayarak yaz merasimlerinin düzenlenmesine engel oldular.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, Birleşmiş Milletler'den tek taraflı yaptırımlara eleştiri etrafında. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi bağımsız uzmanları çarşamba günü yayınladıkları bildirdi. Tek yanlı yaptırımların dünya genelinde birçok insanın gelişme hakkının engellenmesine yol açtığını belirttiler. Söz konusu uzmanlar, ülkelere karşı tek yanlı yaptırımlar siyasetini uygulayan ülkelerden bu siyasetten vazgeçmelerini veya en azından bu siyasete minimum şekilde başvurmaları, böylece yasanın hakimiyetini ve gelişme hakkı dahil insan haklarına en az zararın verilmesini istediler. Söz konusu uzmanlar, sınır ötesindeki yaptırımların ve ikincil yaptırımların hedef toplumlarda tüm kişiler ve şirketler üzerinde olumsuz etki bıraktığını da vurguladılar. Bu bildirde şu ifadeleri de yer verildi. Yaptırımlar ülkeleri gelişmekten alıkoyuyor ve sonuçta insanları geride tutuyor. Küreselleşmiş bir dünya, yaptırımlar herkese zarar verir. Görünen o ki bu bildirinin muhatabı batılı güçler, özellikle de Amerika'dır. Amerika dünya genelinde en büyük yaptırım siyaseti uygulayan ülkedir. Amerika'da siyaseti hedefleri doğrusunda ülkelere karşı tek taraflı yaptırımların hayata geçirmesinde en uzun geçmişe sahip ülkedir. Washington'un Avrupalı ortakları, özellikle de Britanya, yaptırımların uygulanmasında sürekli ortağının yanında yer almaktadır. Aslında bu yaptırımlar Amerika ve Batı'nın siyasetlerine ve girişimlerine karşı olma bahanesiyle hayata geçirilmiştir. Washington, dünyanın koronavirüs ile boğuştuğu kritik mevcut dönemde bile birçok ülkeye yönelik öyle yaklaşımlar uygulamıştır ki ülkelerin ekonomik ve sağlık alanındaki sorunlarını kat kat arttırmıştır. Biden hükümeti de Selefi Trump gibi yaptırım siyasetine devam etmiştir. Amerika maksimum baskı kampanyası çerçevesinde tarih içerisindeki en ağır yaptırımları da İran'a yönelik uygulamıştır. Bir taraftan da Rusya, Çin, Venezuela, Küba, Suriye ve Kuzey Kore yönelik ağır yaptırımlar hayata geçirmiştir. Amerika siyasi, ticari, güvenlik ve hatta insan hakları ihlalleri bahanesiyle rakip ve hasım olduğu ülkelere karşı yaptırımlar uygulasa da bu yaptırımların asıl sebebi Washington çıkarcılığı olmuştur.
Gerçi mevcut durumda Biden hükümeti açıklamalarında dış siyaset alanında yeni bir yaklaşım izlediğini iddia ediyor. Ancak Amerika pratikte aynı yaptırım siyasetini bir cezalandırma aracı olarak kullanmaktadır. Bu arada hem rakip ülkeler hem de Amerikan ortağı olan ülkelere de ders verilmeye çalışılmaktadır. Amerikan yaptırımlarının çoğunu tek taraflı ve Birleşmiş Milletler Teşkilatı'ndan izinsiz olmalarından dolayı bu yaptırımların yasa dışı oldukları söylenebilir. Birleşmiş Milletler Teşkilatı defalarca Amerika'nın özellikle de koronavirüs pandemisinin yaşandığı dönemde tek taraflı yaptırımlar uygulamasını eleştirmiş ve yaptırımların ya tamamen kaldırılmasını ya da en azından ülkelerin tıbbi ve sağlık malzemeleri ve cihazlarına erişimi için azaltılmasını istemiştir. Birleşmiş Milletler Teşkilatı Özel Raportörü Alina Duhan ise tek taraflı girişimler ve kararların olumsuz etkileri hakkında şöyle bir değerlendirmede bulunmuştur. Tek taraflı yaptırımlar, Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın prestiji ve imajının zayıflamasına, uluslararası işbirlikleri alanında korkuya ve yasa hakimiyeti alanında da kuşkulara yol açacaktır. Görünen o ki Amerika ve Batı'nın tek taraflı yaptırımların olumsuz etkilerini kontrol etmek adına yaptırım altında bulunan ülkeler tek vücut bir şekilde uluslararası bir koalisyon halinde bir araya gelmelidir. Böylece Batılılar da tek vücut küresel baskıları görünce bu hususta her şeyi tekrar gözden geçirmek zorunda kalacaklar. Özellikle de Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın temsilcileri yayımladıkları bildiride açıkça yaptırımların olumsuz sonuçlarını ve etkilerini vurguladı. Yaşadıkları bir sırada bu durum daha da zaruri görülmektedir.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Yemen felaketi ve Birleşmiş Milletler'in yeni temsilcisinin atanması etrafında. Yemen'e karşı Suudi koalisyonunun son bulmasına dair emareler gözükmüşse de Birleşmiş Milletler 4. Yemen özel temsilcisini atadı. Yemenli yetkililer açısından ise bu atamalar Yemen krizinde hiçbir etkisi olmamıştır. Suudi koalisyonunun Yemen'e karşı başlattığı savaş üzerinden 77 ay geçmiştir. Bu savaş dünya genelinde 21. yüzyılın ilk 20 yılında en büyük insani krizin şekillenmesine yol açmıştır. Bu savaş taraflara ilaveten birçok farklı aktörü de içine adeta bir bataklık gibi çekmiştir. Suudi koalisyonu ile yakın ilişkileri bulunan terör örgütleri ve çiteleri, Suudi koalisyonuna destek veren batılı güçler, özellikle de Amerika ve de Birleşmiş Milletler Teşkilatı, Yemen Savaşı'na karışan üç önemli ve kilit aktör olarak tanımlanabilir. Sonuç olarak bu üç tür aktör de Yemen Savaşı'nda Suudi Koalisyonu'nun yanında yer almıştır. Yemen Ulusal Kurtuluş Yetkililerinin bu hususta yaptığı açıklamalara rağmen gerçekte batılı güçler ve Birleşmiş Milletler tarafsızlık doğrusunda ve bu asimetrik ve eşit olmayan savaşın son bulmasında ciddi bir azim ve iradeye sahip olmamışlardır. Yani böyle bir irade var olsaydı zaten Suudi Arabistan bu iradeye karşı koyacak güçte değildi. Çünkü esasında Arabistan bölge ötesi güçlere tamamen bağlı olan bir rejimdir. Birleşmiş Milletler Teşkilatı Yemen krizinin başlamasından beri 2011 yılına itibaren ve hatta Suudi koalisyonunun savaşı başlatmasından 4 yıl önce bile Yemen özel temsilciliğini atamıştı. Faslı diplomat Cemal Bin Amru, Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın ilk Yemen İşleri özel temsilcisi olarak 2011 yılında atanmıştı. Moritanyalı diplomat İsmail Veled El-Şeyh ise 25 Nisan 2015'te Birleşmiş Milletler'in ikinci Yemen özel işleri temsilcisi olarak, yani Suudi koalisyonunun Yemen'e karşı savaşı başlatmasından bir ay sonra atanan ismi olmuştu. Veled el-Şeyh'in görevi 31 ay sonra öyle bir durumda son buldu ki Yemen krizinde yeni hususlarda ortaya çıkmıştı. Özellikle açlık, hastalık, kıtlık ve ölümler gitgide yeni bir aşamaya ayak basıyordu.
İngiliz diplomat Martin Griffiths öyle bir dönemde yerini İsveç'e has Granberg'e bıraktı ki istatistikler Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın Yemen krizinde tam bir mağlup tarafı olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda Yemen Sağlık Bakanlığı sözcüsü 2 milyon 600 bin çocuğun ablukalardan kaynaklanan açlıktan kötü beslenme seviyesine düştüğünü belirtmiştir. Sana Uluslararası Havalimanı Müdürü Halid El-Şerif ise İran Press Haber Ajansı'na verdiği röportajda zor tedavi edilen hastalığa sahip 500 bin Yemenlinin 10 bin karaciğer naklini ihtiyaç duyan hastanın ve de 5000 engellinin kuşatmalardan dolayı ve sınırlandırmalardan dolayı tedavi için ülke dışına çıkamadıklarını açıkladı. Bu koşullar altında Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın yeni temsilcisinin bu teşkilatın prestij kaybını durdurmak için zor bir göreve getirildiği söylenebilir. Bu temsilci Yemen'deki mevcut gerçekleri göz önünde bulundurmasının yanı sıra batılı güçleri özellikle de Amerika'yı da yanına almalı ve bu krizi sonlandırmalıdır. Yeni temsilci gelip giden 3 ayrı temsilciden ayırt eden husus ile ise Granberg'in arabuluculuk ve müzakereler alanında 15 yıllık bir geçmişe sahip olması ve Batı Asya odaklı faaliyet göstermesidir. Grundberg, Eylül 2019'dan itibaren Avrupa Birliği'nin Yemen özel temsilcisi olarak faaliyet yapmıştır. Buna ilaveten bu İsveçli diplomat 2018 yılında Stockholm müzakereleri sırasında da rol oynamıştır. Bu doğrultuda Katar'ın El Cezire kanalı bilgili kaynaklara dayanarak Grundberg'in cesurca fikirlere sahip olduğunu ileri sürmüştür. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 22 Murdat 1400 Hicri Kameri, 4 Muharrem 1443 ve miladi 13 Ağustos 2021 Cuma. Müzik. 1382 yıl önce bugün Hicri Kameri 4 Muharrem 61'de Kufe'nin zalim ve sultacı hükümdarı Ubeydullah bin Ziyad Kufe Camisi'nde bir konuşma yaptı. Ubeydullah bu konuşmasında halkı Peygamber Efendimiz'in pak torunlarından İmam Hüseyin Aleyhisselam'a Kerbela'da yardım etmeleri halinde katletmek ve idam etmekle tehdit etti. İbni Ziyad İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kanının dökülmesine dair fetvayı mübah sayarak Kufe'ye olan tüm giriş ve çıkışların kapatılması emrini verdi. Ardından minberden indi ve Kufe halkından herkesin İslam peygamberi torunları ile savaşmak için Kerbela'ya doğru hareket etmesi yönünde çağrı yapmalarını istedi. ...68 yıl önce bugün Hicri Şems'i 22 Murdat 1332'de Zalim Pehlevi silsilesinin son şahı Muhammed Rıza Şah, Doktor Muhammed Musaddık'ı başbakanlıktan gizlice azletti ve General Zahidi'yi başbakanlığa atadı. Bu karar Amerika ve İngiltere'nin tavsiyeleri üzerine alındı. Zira Musaddık hükümeti halkın desteğiyle İran petrolünü millileştirmişti. Şah Musaddık'ın görevden alınmasından doğacak tehlikelerden kurtulmak için İran'ın kuzeyine gitti ve Musaddık'ın azledilmesi planının yenilgiye uğramasının ardından Irak ve İtalya'ya kaçtı. Şah'ın rezil rüsva bir şekilde İran'dan kaçışından 6 gün sonra Amerika ve İngiltere tarafından gerçekleştirilen Hicri Şems'i 28 Murdat askeri darbesi hayata geçti ve Musaddık hükümetinin düşmesi ardından Şah İran'a geri döndü ve müstebit hükümetini de sürdürdü. Amerika ve İngiltere devletleri İran'daki kaynakları özellikle petrol kaynaklarını yağmalama sürecini de tüm gücüyle hızlandırdılar. ...32 yıl önce bugün Hicri Şems'i 22 Murdat 1368'de İranlı arkeolog ve ilk taht-ı cemşid araştırmacısı Ali Sami vefat etti. Hicri Şems'i 1289'da Şiraz kentinde dünyaya gelen Sami, Hicri Şems'i 1315'ten beri Şiraz'daki tarihi binaların yapılandırılması çalışmalarına katıldı. O dönemde İranlı şair Hafız anıtı inşa edildi ve Pars Müzesi, Hacevi Kermani Anıtı ve Büyük Antik Camii ise Doktor Sami tarafından restore edildiler. Doktor Sami daha sonra Taht-ı Cemşid Bilimsel Kurumu'nun başkanlık görevini üstlendi ve daha sonra ise Fars ile Arkeolojik İdaresi Başkanı olarak atandı. ...958 yıl önce bugün Hicri Kamer'e 4 Muharrem 485'te Iraklı şair, katip ve edip İbn-i Nagya lakaplı Ebu'l-Kasım Muhammed Bağdadi vefat etti. Bağdadi şiirlerinde genelde sade dil kullandığından dolayı çok yetenekli şair olup, şiir uzmanları onu çok güzel şiirler söylemekle tanıttılar ve Makamat adlı şiir divanının İbn-i Bağdadi'ye ait olduğu söyleniyor. İbn-i Bağdadi'ye bu şiir divanında sosyal sıkıntıları hikaye ve hiciv kalıpları ile diri getirdi. Kur'an-ı Kerim tefsirini içeren El-Ceman Fil Teşbihat ve El-Kur'an adlı eser bu büyük Müslüman şair tarafından kaleme alınmıştır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Borç içindeki AKP'li Çorum Belediyesi'nden 28 milyon liralık ihale.
Yeni Çağ.
Özgür Özel, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını açıkladı.
Yeni Asya.
Afganistan'da Türk askeri için risk büyüyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazarları. Oğuz Demir, 11 Ağustos tarihli Karar Gazetesi'nde erken seçim hesabı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Son yazıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan faiz indirimi istemesinin bir erken seçim sinyali olabileceğinden bahsetmiştim. Bu yazı üzerine böyle bir adımın kurda yaratacağı sıçrama nedeniyle hükümeti çok daha sıkıntılı bir duruma sokacağı itirazı geldi. Ben hala aynı fikirdeyim. Zira faiz indirimi olmasa da önümüzdeki dönem Amerika ve Avrupa Birliği'nde artış eğilimi, kuvvetlenen enflasyon ve bunun uluslararası piyasalardaki yansımaları açısından zaten zorlu bir süreç olacaktır. Hal böyleyken belirsizlikle dolu bir iki yıl beklemek yerine bir an evvel seçime gidecek şartların oluşturulması tercih ediliyor olabilir diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Böyle bir tercih için geçmişteki gelişmeler de iktidarı motive ediyor gibi geliyor bana. Nedir bu geçmişteki gelişmeler? Kısaca hatırlayalım. Mart 2020'de dolar 6 TL seviyesindeydi. Faiz o dönem Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından önce 10,75'ten 9,75'e, Nisan'da da 8,75'e indirildi. Mayıs ayında 50 baz puan daha düşürüldü ve %8,25 oldu. Kurun sert sıçramalar yaptı. Ağustos ayından sonra ilk kez Eylül ayında faiz artırımı oldu. O tarihe kadar da dokunulmadı. Yine hatırlayın, o dönemde pandemi nedeniyle düşük faizli krediler dağıtıldı. Bu kredilerin faizleri %7-7,5 civarında idi. Bu süre içerisinde dolar kademeli olarak önce 6 TL'den 7'ye doğru yükseldi. Yaz döneminde de 7-7,5 bandına oturdu. Dolar kurunun bu seviyede kalması için Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 60 milyar dolar rezerv harcadı. Kurun 8,5'a gelmesi ise Kasım'da oldu. faizin düşük tutulması yanlışına ve ihracat, turizm gibi ana döviz getirici alanlardaki kayba rağmen düşük faiz ortamında TL 10 ayda %50'ye yakın değer kaybetti. Enflasyondaki artışın belirgin hale geldiği dönemde yine yıl sonuna doğru yaşandı. 2020 yılı son 2 ayı hariç TÜİK enflasyonu pandemi etkisiyle %11'lerde seyretti. Son 2 ay ise enflasyon %15'i yaklaştı. Yine Nisan'dan Ekim ayına kadar geçen süre tüketici ve üretici için artan borçlanmanın yarattığı görece iyimser bir havada geçti. Pandemi ve düşük faiz etkisiyle bu dönemdeki borçlanma rekor seviyelere ulaştı. 2020 başında tüketici kredi hacmi 584 milyar TL iken Kasım ayında 820 milyar TL oldu. Ticari kredilerde de durum farklı değil. 2020 yıl başında 438 milyar TL olan ticari kredi hacmi Kasım ayına gelindiğinde 654,5 milyar TL'ye çıktı. Pandeminin yarattığı tüm sıkıntılara rağmen hükümetin en sevdiği ve ekonomi okumasını yaptığı ev ve araba satışları da yaz itibariyle bu dönemde patladı. Bütün bu deneyimler ışığında bir faiz indirimi durumunda kurda sıçrama olsa da hükümet enflasyonu geçişinin gecikmeli olacağını düşünüyor olabilir.
Kazım Güleç Yüz 11 Ağustos tarihli Yeni Asya gazetesinde seçim atmosferi başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Kendi döneminden önceki 28 Şubat hükümeti için 17 Ağustos 1999 depreminin altında kaldı diyen AKP iktidarı geldi noktada DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın söylediği gibi orman yangınlarının altında kaldı. Yangın bölgelerinde yaşananlar ve ortaya çıkan hazin tablo gözler önündeyken iktidarın saptırma ve algı operasyonları toplumda oluşan kanaati tersine çevirebilir mi diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Hele tek adam rejimiyle ayyuka çıkan hukuksuzlukların liyakat esası terk edildiği için birçok konuda sergilenen beceriksizlik ve fiyaskoların, pandemi sürecindeki tutarsızlıkların, ekonomideki gidişatın biriktirdiği yoğun tepkiler büyüyerek devam ediyorken, bu durum haliyle demokrasi içinde bir çıkış yolu arayan kitlelerdeki erken seçim talebini güçlendiriyor. İktidarın ve medyasının halkın öyle bir gündemi ve talebi yok iddiasına rağmen anketler aksini gösteriyor. MAK Araştırma Şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat, Temmuz sonlarında "Kaç il dolaştım?" diye başladığı bir paylaşımında vatandaşın en çok sorduğu soruları şöyle sıralamıştı. Erken seçim mi olur? Partilerin oy oranı? Millet İttifakı'nın adayı kim olur? Demek ki halkın gündemi erken seçim ve Millet İttifakı. İktidarın ve hele muhalefetin bu vakayı görmezden gelmesi ve duyarsız kalması söz konusu olamaz. Halktaki erken seçim talebinin güçlendiği bir ortamda paralel bir gelişme iktidar medyasında kaygılı yorumlara konu olan bir husus. Bürokrasi işleri ağırdan almaya başlamış, söz konusu medya bunun için bürokrasideki kripto muhalif çıkarcıları suçluyor. Bakalım onca övgüler dizerken işleyişindeki aksaklıkları da bürokrasiye fatura ettikleri başkanlık sistemi bunu nasıl çözecek? Bir başka nokta yine iktidar yorumcularının endişe izhar ettikleri ülkenin seçim atmosferine girmesi hali. Böyle bir durumda gidişatı yönetebilmek çok zorlaşır diyorlar. Görünen o ki korkuları başlarına geliyor, Türkiye hızla seçim atmosferine giriyor, iktidarın onca ayak sürmesine rağmen.
Murat Çabaz 11 Ağustos tarihli Yeni Mesaj gazetesinde Değeri Ölçülemez Büyük Kayıp başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Antalya Manavgat'ta 28 Temmuz'da başlayan orman yangınları 220 saat yaklaşık 10 gün sonra kontrol altına alınabildi. Sadece Antalya'da yanan orman alanı 60 bin hektar. İkisi orman işçisi olmak üzere 7 vatandaşımızı kaybettik. Yetkililerin açıklamasına göre Antalya'da toplam 1 milyon 146 bin orman arazisi mevcut. Bunun 500 bin hektarı verimsiz, yani makili kalan 600 bin hektarı ise verimli orman arazisi. 60 bin hektarlık alanın yanması ile verimli orman alanının %10'u kaybedilmiş oldu, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Antalya'daki orman yangınlarıyla alakalı şu dikkat çekici tespitlerde bulunuyor. 60 bin hektar alanda yok olan ormanla birlikte milyonlarca canlı ve ağaçlar da yok oldu. Bir ağacın ormandaki binlerce canlının ekonomik değeri diye bir şey söz konusu olamaz tabii ki. Bir ağacın sincapın değeri nasıl ölçülebilir? 7 vatandaşımız, binlerce çiftçimizin hayvanı ve orman canlımızı maalesef kaybettik. İşin bir de ekonomik kayıp kısmı var. ASSO Başkanı bu konuda şunları söylüyor. Orman dışındaki yerleşim alanlarında yanan evler, ahırlar, depolar, iş yerleri ve köylülere ait sera, bahçe, tarla, küçükbaş, büyükbaş ve kanatlı hayvanlarla ilgili tam bir hesaplama yaptık. Bu hesaplamaya göre bölgede en az 1 milyar TL'lik ekonomik kayıp söz konusu. Ancak hasar tespitleri tamamlandıktan sonra net rakamlar ortaya çıkacak. Sadece ekonomik kayıp açısından olayı değerlendirdiğimizde bu 1 milyar liralık kayıpla en az 28 adet yangın söndürme uçağı satın alınabiliyor. Bu ifade ettiklerimiz sadece Antalya'da yaşanan orman yangınlarının bilançosu. Daha birçok ilimizde de benzer tablolar yaşandı. Örneğin Muğla. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gül'ün verdiği bilgilere göre Muğla'nın Marmaris, Bodrum, Milas, Yatağan, Menteşe, Köyceğiz, Fethiye, Seydikemer ve Kavaklıdere ilçelerinde farklı zamanlarda çıkan orman yangınları bugüne kadar 66.231 hektar orman alanına zarar verdi. Dikkat ederseniz sadece 2 ilde çıkan orman yangınlarının yok ettiği orman alanı 126 bin hektarı geçmiş durumda. Peki ormanlarımız cayır cayır yanarken, yüreğimiz parçalanırken yetkililerimiz ne yapıyordu? Gerekli mücadeleyi zamanında ve yerinde yapabildiler mi?
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsö'de Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsö'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsö'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İmam Hüseyin ayı Muharrem. Yeah. Değerli dinleyiciler, Muharrem ayı ve Aşura kıyamının yıl dönümü dolayısıyla hazırladığımız dizi sohbetimizin 4. bölümünde sizlerle birlikteyiz. İnsanlar özgürlük ve hürriyet ya da hür olma sözcüklerini genellikle bir arada ve yan yana kullanır. Bu iki sözcüğün anlamı birbirine yakın olsa bile aralarındaki farklılık benzerliklerine nazaran daha fazladır. Özgürlük ve hürriyet kavuşmak için bazı zeminlerin hazırlanması gerekir. Bunun için en başta insan için fıtri açıdan bir erdem düşünülmeli ve insan iradesi bu erdeme ulaşma yönünde olmalıdır. Öte yandan eğer bir insan belli bir hedefe ulaşmaya layıksa ama an itibariyle gerekli kemale ermediyse demek ki bir şey bu hedefe ulaşmasına engel olmuştur. O zaman bu şahıs hedefine ulaşmak için üstesinden gelmesi gereken engeller ihlalcı etkenlerle karşılaşmalıdır. Bu mücadelede zafer yersiz engelden ve ihlalcı etkenden kurtulmak. Yani özgürlüktür. Buraya kadar özgürlük ve hürriyet aynıdır. Ancak asıl farklılığın başladığı nokta, ihlalci etkenlerin ya yaşamı ya da manevi gelişmeyi engelledikleri noktadır. Birinci durumda mücadele özgürlük için, ancak ikinci durumda mücadele hürriyete kavuşmak içindir. Kölelik karşıtı olan özgürlük, hukuki ve sosyal bir terimdir ve esaretten ve yaşamın sıkıntılarından kurtulma anlamına gelir. Özgürlük, zorbaların zorbalığından kurtulmak ve kendi irademizi kullanmaktır. Ancak hürriyet, insanın nefsin zillet verici bağlarından kurtulmaktır. Burada kurtuluş, aklın ve ruhun nefis ve şehvet zindanından kurtuluşudur. İnsanın dünyevi durumlara bağlı olması, mal, servet, makam, mevki düşkünlüğü, hatta etnik yapısı, milliyeti veya ırkına ve ailesine karşı bağnazlığı, aklı ve ruhunun nefsani temennilerinden kurtuluşuna mani olan durumlardır.